Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün elimizde Erol Sunat'ın kaleminden çıkan Taş Düştü'nün hikayesi var. Yani oldukça katmanlı bir halk anlatısı bu. Gizemli bir başlangıç, kaderin cilveleri, adalet arayışı falan. Bizim görevimiz de bunun özünü çıkarıp sana aktarmak.
Aynen öyle. Şeyle başlıyor zaten, hani kapıya bırakılan bir bebek var, sonra çocuğun ismini alması, şehrin kaderini değiştirmesi, bayağı ilginç bir yolculuk. Biz de işte bu anlatının derinliklerine ineceğiz. Hani bu neden önemli diye soracağız senin için.
Harika. O zaman dalalım hemen. Hikaye gece yarısı fakir bir çiftin kapısına bırakılan bir bebekle açılıyor. Eve bir neşe geliyor tabii ama...
Ama komşuların hemen bir açıklaması var değil mi? Hazır cevap.
Evet evet, diyorlar ki işte uzak diyarlardan bir kervan gelmiş, annesi yolda ölmüş, çocuk da buraya sığınmış. Klasik bir hikaye yani.
Hı hı. Fakat metinde geçer caşlı bir bilge var, o pek ikna olmuyor bu duruma.
Aynen, sanki bu kadar basit olamaz der gibi. Belki de en başından çocuğun kökeniyle ilgili bir gizem perdesi aralanıyor bilerek.
Kesinlikle, bu belirsizlik sanki kaderin ilk fısıltısı gibi. Ve kader çocuk böyle 5-6 yaşlarındayken kendini daha net gösteriyor. Şehirde büyük bir heyelan oluyor, yani bayağı büyük.
Evet ve dev bir kaya tam çocuğun üzerine düşüyor. İnanılmaz bir an.
Herkes öldü sanıyor tabii. Ama kayayı kaldırıyorlar, çocuk sapasağlam. Mucize resmen.
İşte tam o olaydan sonra adı Taş Düştü kalıyor. Bu sadece bir isim değil, sanki kaderin ona dokunuşu gibi, değil mi? Hem tehlike hem kurtuluş.
Aynen öyle. Kaya hem bir tehdit unsuru hem de bir nevi koruma kalkanı gibi çocuk için. Kaderi belirleniyor sanki o an.
Ve bu olaydan sonra çocukta bir değişim başlıyor. Daha küçük yaşta bile haksızlıklara falan karşı durmaya başlıyor. Büyüyünce de bayağı güçlü, kuvvetli bir yiğit oluyor.
Ama şehrin beyi, yani yerel yönetici, bu durumdan pek hoşlanmıyor.
Hı-hı, rahatsız oluyor. Onu kontrol altında tutmak istiyor.
Evet, hatta ailesine para verip Taş Düştüğü biraz oyalamalarını, hani işsiz güçsüz kalsın istiyorlar. Pasifize etme çabası resmen.
Sanki potansiyel bir rakip görüyor değil mi? Halkın sevgisini kazanmasından korkuyor belki de.
Çok olası. Ama Taş Düştü'nün içinde bir adalet duygusu var. O baskın çıkıyor. Kabadayıları dövüyor, haraç kesenin kolunu kırıyor, tefeciyi hırpalıyor. Kim haksızlık yapıyorsa peşine düşüyor.
E tabi bu durum beyi iyice çileden çıkarıyor. Biz varken sen kim oluyorsun da adalet dağıtıyorsun diyor.
Aynen. Ve hop, Taş Düştü zindanda. Yanına da beyi eleştiren yaşlı bir adamı gönderiyorlar. Yani kurulu düzenle doğuştan gelen adalet anlayışının ilk büyük çatışması bu.
Zindandan çıktıktan sonra gerilim iyice tırmanıyor. Taş Düştü durmuyor tabii. Bey'in konağının çatısına çıkıyor ve tam bey avluya girerken önüne kocaman bir kaya yuvarlıyor.
Oo, bu çok net bir mesaj. Resmen meydan okuma.
Sadece fiziksel değil, sembolik de. Taş, hani onun adının kaynağıydı ya, şimdi bey'e karşı bir uyarı taşıyor oluyor sanki. Bey bayılıyor falan ama kimin yaptığını bulamıyorlar.
Ama tek şüpheli var tabii. Taş Düştü.
Bey soruyor, hayatıma mı kastettin diye. Taş Düştü'nün cevabı müthiş. Asıl sen şehirdeki insanların hayatına kastediyorsun.
Vay be, suçlamayı direkt tersine çeviriyor. Kendi eylemini halkı savunma olarak gösteriyor. Bey tabii köpürüyor öfkeden. Taş Düştü'nün tepeden taş yuvarlanarak öldürülmesini emrediyor.
Ama tam infaz başlayacakken ne oluyor?
Bir güneş tutulması. İşte yine kaderin cilvesi dedikleri şey.
Aynen. Halk bunu hemen yorumluyor tabii. İlahi bir işaret, beyin sonu geldi falan. Taş Düştü'nün serbest bırakılmasını istiyorlar.
Halkın gücü yani. Bey mecburen bırakıyor ama onu uğursuz ilan ediyor. İtibarını sarsmaya çalışıyor. Klasik iktidar oyunu.
Tam bu sırada sahneye bir kahin çıkıyor. Bey'e çok ilginç bir tavsiyede bulunuyor.
Evet, diyor ki Taş Düştü'yü şehrin asayişinden sorumlu yap. Neden? Çünkü o kimin kasasına taş düşmesi gerektiğini bilir.
Müthiş bir laf. Çok katmanlı. Hem pratik bir çözüm gibi hem de Taş Düştü'nün adalet içgüdüsünü ve potansiyel tehlikesini ima ediyor.
Aynı zamanda beyi de üstü kapalı uyarıyor. Zulme devam edersen senin de başına taş düşebilir. Dikkat et diyor yani.
Ve kahin bir de diyor. Taş Düştü'nün kimliğiyle ilgili bir sır var.
İşte o sır Taş Düştü pazar yerinde beyle yüzleşince açığa çıkıyor. taş düştü, beyin kız kardeşinin yani halanın kızına talip olduğunu söylüyor ve soruyor benim gerçek kimliğim ne?
Tam o an hani zindandaki yaşlı adam vardı ya, o ortaya çıkıyor. Meğer taş düştüğünün anne tarafından dedesiymiş. Yıllar sonra kızını bulup getirmiş.
Ve taş düştüğünün annesi de orada beliriyor, oğluna sarılıyor, bütün gizem çözülüyor. Meğer taş düştü, beyin öz yeğeniymiş.
İnanılmaz bir an. Düşünsene, bey kendi kanından birine zulmediyormuş bunca zaman. Hikayenin adalet teması burada iyice güçleniyor.
Kesinlikle. Zalim lider bilmeden kendi ailesine zarar veriyor. Ama olaylar durmuyor. Hikayenin zirvesi, halanın kızını almaya gelen komşu şehzadenin düğünü sırasında yaşanıyor.
Evet, korkunç bir deprem oluyor. Ardından heyelan. Şehir yerle bir.
Ve kimler ölüyor? Bey, şehzade ve beyin varis olarak gördüğü diğer yeğeni, yani halanın oğlu. Liderlik boşalıyor resmen.
Ve yine o bildik sahne. Taş düştü, enkazdan sağ çıkıyor.
Ama bu sefer sadece kurtulmuyor değil mi? Yüzlerce insanı kurtarıyor. Tam bir kahramana dönüşüyor.
Aynen. İlk kaya düşmesi onun kişisel kaderiydi. Bu depremse şehrin ve liderliğin kaderini değiştiriyor. Yol taş düştüğe açılıyor adeta.
Bu kahramanlık tabii sultanın kulağına kadar gidiyor. Sultan geliyor, durumu görüyor ve taş düştüğünün hem anne hem baba tarafından beyin yeğeni olduğunu söylüyor. Yani beyliğin onun hakkı olduğunu ilan ediyor. Meşruiyetini sağlıyor.
Sultan haladan da kızını taş düştüğe vermesini istiyor. Kızın cevabı da çok etkileyici.
Evet, diyor ki taş düştüğünün fedakarlığını gördüm. Onunla evlenip bu şehri yeniden kurmaya hazırım. Sadece bir evlilik değil, bir ortaklık, yeniden doğuş vaadi bu.
Ve sonunda taş düştü, yeni bey oluyor, hala kızıyla evleniyor, dedesi ve kahinde danışmanları oluyor, bilgelik ve adalet bir arada.
Şehri daha güvenli bir yere yeniden kuruyorlar, adil, efsanevi yöneticilere dönüşüyorlar. Yani bu anlatı bize adalet, kader, felaketler karşısında direnç gösterme ve gerçek liderlik hakkında çok şey anlatıyor aslında.
Kesinlikle. Bu derinlemesine incelemenin ardından sana bırakacağımız düşünce de şu. Hikayenin sonunda bir ifade var. Şehir, şehre benzer diye. Sence bu sadece kıssadan hisse mi? Yoksa hani tarihin, liderlerin hatalarının, halkların kaderinin, hatta felaketlerin kaçınılmaz bir şekilde tekerrür ettiğine dair daha derin, belki biraz da ürkütücü bir yorum mu? İşte bunun üzerine biraz kafa yorabilirsin.